Ayrım 30 Kurtuluş Projesi Andy Weir Sayfa 323 Rocky'nin Adrian gezegeni hakkında topladığı bilgiler hatasızdı. Dünyanın kütlesinin 3.93 katı ve 10.318 kilometrelik bir çapı var. Dünyanın çapının neredeyse iki katı. Tau Ceti'nin etrafında saniyede 35.9 kilometrelik bir ortalama yörünge hızıyla dönüyor. Ayrıca gezegenin pozisyonu %0.0001 hata payıyla doğru hesaplanmıştı. Bu bilgiler yörüngeye giriş itişine gerekli ayarlamaları yapmam için yeterliydi. O değerler iyi ki doğruydu. Yanlış olsalardı yörüngeye girişte bir sorun çıktığında ciddi telaş olurdu. Belki ölüm falandı. Elbette dönüş sürücülerini kullanabilmek için santrifüjü kapatmam gerekmişti. Rocky ile ben kumanda odasında süzülüyoruz. O tavandaki ampulünde, bense pilot koltuğunda. Suratımda aptalca bir sırıtışla kamera görüntüsü ekranını seyrediyorum. Başka bir gezegendeyim. Buna bu kadar heyecanlanmamam gerek aslında. Son birkaç haftamı başka bir yıldızda geçirmiştim. Ama bu sadece birazcık sıra dışı. Tau Ceti'nin güneşten pek bir farkı yok, o da parlak, ona da çok çok yaklaşamıyorsunuz ve hemen hemen aynı genel frekans aralığında ışık yayıyor. Nedense yeni bir gezegende olmak çok daha heyecan verici. Adrian kıyısındaki ince bulutlar altımızda, daha doğrusu kamerayı yakınlaştırdığımızda ince bulutlar hiç hareket etmiyormuş gibi gözüküyor. Adrian'ın yer çekimi dünyanınkinden daha fazla. O yüzden yörünge hızımız saniyede 12 kilometrenin üzerinde. Dünyanın yörüngesinde bulunmak için gerekenden daha yüksek bir hız. Son 11 gündür seyrettiğim soluk yeşil gezegenin tepesinde olduğumuzdan çok daha fazla ayrıntıyı görebiliyorum artık. Sadece yeşil değil, etrafını saran koyu ve açık yeşil bantlar da var, Jüpiter ve Satürn gibi. Ama o iki gaz devinin aksine Adrian taşlı bir dünya. Rocky'nin notları sayesinde çapını ve kütlesini biliyoruz. Bu aynı zamanda yoğunluğunu da bildiğimiz anlamına geliyor. Ve bu gezegen sadece gazdan oluşamayacak kadar yoğun. Ben göremesem de aşağıda bir yüzey var. Ulan bir iniş aracım olması için neler vermezdim. Gerçekçi yaklaşmak gerekirse bu bana pek yaramazdı. Adrian'a bir şekilde inebilsem bile atmosferi beni ezerdi. Venüs'e inmek gibi olurdu ya da Eri'de. Hatta aslında Rocky'nin bir iniş aracı olsaydı keşke. Adrian'ın atmosfer basıncı bir Eridyan'a çok gelmezdi muhtemelen. Erid'den bahsetmişken, Rocky de kumanda odasındaki kabarcığında bir tür cihaz üzerinde çalışıyor. Neredeyse bir silaha benziyor diyeceğim. Bir uzay savaşı başlattığımızı sanmıyorum. O yüzden bunun başka bir işe yaradığını varsayıyorum. Bir eliyle cihazı tutuyor, bir diğeriyle onu tıklatıyor ve diğer iki elini de cihaza kısa bir kabloyla bağlı dikdörtgen bir paneli tutmak için kullanıyor. Kalan eliyle de bir tutamaca tutunuyor. Tornavidaya benzer bir aletle cihaz üzerinde biraz daha çalışıyor ve panel birden canlanıyor. Az önce tamamıyla düzdü ama şimdi üzerinde dokular meydana geldi. Silahı sağa sola tutunca ekrandaki desenler de sağa sola kayıyor. Başarı, çalışıyor. Daha iyi görebilmek için pilot koltuğunun kenarından uzanıyorum. O nedir? Bekle. Silahı benim harici kamera gösterge ekranıma tutuyor, birkaç kontrolle oynuyor ve dikdörtgenin üzerindeki desen bir çembere dönüşüyor. Biraz daha dikkatli baktığımda çember içindeki bazı kısımların diğerlerine göre daha yüksekte olduğunu görüyorum. Bir kabartma haritaya benziyor. Bu cihaz ışığı duyuyor, insan gözü gibi. Ah, bir kamera yani. Diyor Rocky çabucak. Artık kelime dağarcığımızda kamera kelimesi de var. Işığı analiz ediyor ve doku olarak gösteriyor. Ah sen de o dokuyu hissedebiliyorsun diyorum güzel. Teşekkür. Kamerayı ampule takıp açısını benim ana ekranıma göre ayarlıyor. İnsanların görebildiği ışık dalga boyları nedir soru. 380 nanometre ile 740 nanometre arasındaki tüm dalga boyları. Çoğu bunu ezbere bilmez. Ama çoğu insan görünür spektrumun devasa grafiklerini sınıflarının duvarlarına asan disefen öğretmenleri değildir. Anladım diyor. Cihazının birkaç düğmesini döndürüyor. Artık ben de senin gördüklerini görebiliyorum. Sen harika bir mühendissin. Pençesini haydi canım dercesine sallıyor. Hayır, kamera eski teknoloji, ekran eski teknoloji. İkisi de bilim için gemimde vardı. Ben sadece amaçlarını değiştiriyorum. Eridyanların kültüründe alçak gönüllülük bol yer buluyor sanırım. Ya öyle ya da Rocky şu iltifat kabul etmesini bilmeyen türden kişilerden. Ekranındaki çemberi işaret ediyor. Bu Adrian soru. Adrian üzerinde işaret ettiği kısma bakıyorum, sonra da orasını ekranımda buluyorum. Evet ve o kısım yeşil. Buna karşılık bir kelimem yok. Elbette Eridyanların renkleri tanımlayan kelimeleri yok. Neden olsun ki? Renkleri gizemli şeyler olarak düşünmem gerekmemişti daha önce. Ama daha önce renk diye bir şeyden haberdar değilseniz tuhaf gelirdi herhalde. Elektromanyetik spektrumdaki frekans aralıkları için isimlerimiz var. Öte yandan öğrencilerimin gözleri var ve onlara X-ray'lerin, mikrodalgaların, Wi-Fi'nin ve morun ışığın farklı dalga boyları olduklarını söylediğimde yine de şaşırıyorlardı. O zaman ona da bir isim ver diyorum. Evet, evet, bu renge koyduğum isim orta sert. Ekranımda yüksek frekanslı ışık düz görünüyor. Alçak frekanslı ışıksa sert. Bu renk orta sert. Anladım diyorum ve evet, yeşil insanların görebildiği dalga boylarının tam ortasında kalıyor. İyi, iyi diyor. Örnek hazır, soru. Yaklaşık bir gündür yörüngedeydik ve buraya geldiğimizde örnek toplayıcıyı çalıştırmıştım. Harici toplama ünitesinin ekranına geçtim. Tamamıyla işlevsel olduğunu ve ne kadar süredir çalıştığını gösteriyordu. 21 saat 17 dakika. Evet sanırım. Git al. Öf diye inliyorum. GDF'ler çok iş. Tembel insan, git al. Gülüyorum. Şaka yaptığındaki tonlaması birazcık farklı. Bunu tanımlamam zaman aldı. Şey gibi, kelimeler arasındaki zamanlama. Aynı ahenge sahip değiller. Tam nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama duyduğum vakit anlıyorum. Harici toplama ünitesinden örnek toplayıcının kapılarını kapatmasını ve düz konfigürasyona dönmesini sağlıyorum. Panel işlemlerin tamamlandığını söylüyor ve gövde kameralarıyla bunu teyit ediyorum. Orlan GDF elbisesine giriyorum, hava kilidine adım atıyorum ve içerideki havayı boşaltıyorum. Adrian çıplak gözle hakikaten çok güzel. Birkaç dakika gövdede durup bu devasa dünyayı seyrediyorum. Koyu ve açık yeşil bantlar küreyi sarmalıyor ve Tau Ceti'den yansıyan ışık nefes kesici. Onu saatlerce seyredebilirim. Bu tepkiyi muhtemelen dünya için de verdim. Keşke hatırlayabilsem. Ulan bunu keşke hatırlayabilsem ya. Kesin bunun kadar güzeldi. Uzun zaman dışarıdasın diye geliyor Rocky'nin sesi kulaklıktan. Güvendesin, soru. GDF panelinden telsiz yayınımı her zaman kumanda odasındaki hoparlörlerden yayınlayacak şekilde ayarladım. Ayrıca Rocky'nin kumanda odası ampulüne bir kulaklık mikrofonu bantladım ve bunu sesle aktifleşecek şekilde ayarladım. O konuştuğunda duyuyorum. Adrian'a bakıyorum. Güzel gezegen. Sonra bak, şimdi örnek al. Amma acelecisin. Evet. Adrian ışığı altında gövde boyunca ilerliyorum. Her şey açık yeşil bir tonda. Örnek toplayıcıyı olması gereken yerde buluyorum. Beklediğim kadar büyük değil. Yarım metrekare falan büyüklüğünde. Yanında her yanı kırmızı ve sarı şeritlerle sarılı bir kol bulunuyor. Üzerinde HTÜ'yü salmak için kolu çekin. Dırılıp dırılıp dırılıp HTÜ dırılıp dırılıp dırılıp yazıyor. Ünitenin üzerindeki muhtemelen tam olarak oraya bu amaçla konulmuş münasip bir deliğe ip takıyorum ve kolu çekiyorum. Örnek toplayıcı gövdeden ayrılıyor. Örnek toplayıcıyı peşim sıra alarak gövde üzerinden hava kilidine dönüyorum. İçeri girip elbisenin arkasından dışarı çıkıyorum. Her şey yolunda, soru. Evet. Güzel, diyor Rocky. Bilim teçhizatıyla inceleyeceksin. Soru? Evet, hemen. Santrifüj panelini açıyorum. Yer çekimini hazırlan. Evet, yer çekimi. Üç pençesiyle tutamaçlara tutunuyor. Bilim teçhizatı için. Santrifüje geçildiğinde laboratuvarda çalışmaya koyuluyorum. Sonraki iki saati örnek toplayıcının iki yarısındaki her şeyi kazıyarak ve her grubu ayrı kutuya koyarak geçiriyorum. Sonra da her bir örneği bir güzel durulayıp astrofajın dibe çökmesini bekliyorum. Astrofajı kazırken toplayıcının içindeki tutkalı kazıdığıma eminim ve ondan kurtulmak istiyorum. Bir dizi test yapıyorum. Öncelikle dünyadaki astrofajla aynılar mı diye görmek için birkaç astrofaj üzerinde DNA izi testi yapıyorum. Aynılar. En azından kontrol ettiğim izler birebir aynı. Sonra her örneğin toplam popülasyonunu kontrol ediyorum. İlginç, diyorum. Rocky dikkat kesiliyor. İlginç olan ne? Soru. İki yarıda da hemen hemen aynı popülasyon var. Beklenmedik, diyor. Beklenmedik diye katılıyorum. Örnek toplayıcının bir tarafı Tau Ceti'ye, diğer tarafı ise Adrian'a dönüktü. Astrofaj bölünmek için göç eder. Mutlu Mesut Adrian'a göç eden her yaramaz astrofaj başına iki tanesi dönmeli. Yani genel olarak Adrian'dan Tau Ceti'ye giden astrofaj sayısı diğer yöne kıyasla iki kat daha fazla olmalı. Ama böyle bir şey yok. Giden popülasyonla gelen popülasyon aynı. Rocky daha iyi görebilmek için tünelde laboratuvarın çatısına kadar tırmanıyor. Sayımda hata, soru. Nasıl saydın, soru. İki örneğin toplam ısı enerjisini ölçtüm. Elimizde ne kadar astrofaj olduğunu bulmanın garanti bir yolu bu. Her biri 96.415 santigrat olma konusunda ısrarcı. Sayıları ne kadar artarsa onları üzerine koyduğum metal plakanın emdiği ısı enerjisi de o kadar artar. İki pençesini birbirine vuruyor. Bu güzel yöntem. Popülasyon aynı olmalı. Nasıl? Soru. Bilmiyorum. Dönen. Yani Adrian'dan Tau Ceti'ye doğru yol alan astrofajın birazını bir lama sürüyorum, lamı mikroskopa götürüyorum. Rocky geride kalmamak için tünelde hareket ediyor. O ne? Soru. Mikroskop, diyorum, çok küçük şeyleri görmemi sağlıyor. Bununla astrofajı görebiliyorum. Hayranlık. Örneğe bir bakıyorum ve nefesim kesiliyor. Burada astrofajdan çok daha fazlası var. Astrofajın siyah noktacıkları örneğin her yerinde ama transparan hücreler, bakteriye benzeyen daha küçük şeyler ve amipe benzeyen daha büyük şeyler de öyle. İnce şeyler, şişman şeyler, spiral şeyler var. Sayamayacağım kadar çok, sayamayacağım kadar farklı türde. Bir göl suyundan alınmış damladaki yaşamı inceliyormuşum gibi hissediyorum. Oha, diyorum, yaşam, burada bir sürü yaşam var. Sadece astrofaj değil, bir sürü farklı tür. Rocky tünelde duvardan duvara atlıyor. Hayrandık, hayrandık, hayrandık, hayrandık. Adrian öylesine bir gezegen değil, diyorum. Dünya ve Erit gibi Adrian da yaşama sahip bir gezegen. Bu da metanın nereden geldiğini açıklıyor. Yaşam metan üretir. Rocky donuyor, sonra da birden dikiliyor. Kara paksını bu kadar yükseğe kaldırdığını ilk kez görüyorum. Yaşam aynı zamanda çelişkinin nedeni, sebep yaşam. Ne, diyorum, onu hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim. Nasıl, anlamıyorum. Pençesiyle tünel duvarına tıklatarak mikroskopumu işaret ediyor. Adrian'daki bir yaşam formu astrofajı yiyor. Popülasyon dengede, doğal düzen. Bu her şeyi açıklıyor. Aman tanrım, diyorum heyecanla, kalbim gümbür gümbür atıyor. Astrofajın bir avcısı var. Adrian'da kocaman bir biyosfer mevcut, öyle olmalı. Uzayda göç edecek şekilde evrim geçirmiş olan birbirinden fazlasıyla farklı, sayısız yaşam formunu başka nasıl açıklayabiliriz? Hepsi aynı genetik kökenden geliyor. Astrofaj burada evrim geçirmiş birçok farklı yaşam formundan sadece birisi. Ve tüm yaşamlarda bulunduğu gibi burada da çeşitlilik ve avcılık var. Adrian, astrofajın enfekte ettiği bir gezegen değil. Burası astrofajın yuvası. Aynı zamanda astrofajın avcısının da yuvası. Bu inanılmaz, diye bağırıyorum. Bir avcı bulursak, Eve götürürüz diyor Rocky normalden iki oktav yüksek tonlamayla. Astrofaj yer, ürer. Daha çok astrofaj yer, ürer. Çok ama çok daha fazlasını yer. Yıldızlar kurtulur. Evet, parmak boğumlarımı tünel duvarına dayıyorum. Çak yumruğu.
Ne? Soru.
Boğumlarımla tekrar tünele vuruyorum. Bu, bunu yap. Duvarın öte tarafında yaptığımı yapıyor. Kutlama diyorum.
Kutlama.
18. bölüm. Meryem Ana mürettebatı dinlenme odasında koltukta oturuyordu. Her birinin elinde seçtikleri içkileri vardı. Kumandan Yao'nun elinde bir Alman birası, mühendis Ilyukina'nın elinde korkutucu büyüklükte bir bardakta vodka ve bilim uzmanı Dubois'un elinde de nefes aldığından emin olmak için 10 dakika önce açıp döktüğü bir kade 2003 Cabernet Sauvignon vardı. Dinlenme odasını ayarlamak biraz zor olmuştu. Strat görevle doğrudan ilgisi olmayan hiçbir şeyi istemiyordu ve uçak gemisinde de yer bolluğu olduğu söylenemezdi. Yine de dünyanın dört bir yanından gelen yüzden fazla bilim insanı rahatlayabilecekleri bir yer istediğinde buna müsaade etmişti. Savurganlığın gerçekleşeceği hangar güvertesinin köşesine inşa edilmiş küçük bir oda. Onlarca insan odaya doluşmuş, duvara asılmış monitördeki televizyon yayınını seyrediyordu. Sessiz bir anlaşmayla mürettebat koltuğa oturtulmuştu. Mürettebata mümkün olan her avantaj sağlanıyordu. Canlarını insanlık için feda edeceklerdi. Hiç olmadı onlara en iyi koltukları verebilirdik. Fırlatmaya sadece dakikalar kaldı dedi BBC muhabiri. Amerikan haberlerini, Çin haberlerini ya da Rus haberlerini seyredebilirdik ve hepsi aynı şeyi gösteriyor olurdu. Araya kalkış platformunda bulunan devasa aracın görüntülerinin serpiştirildiği Baykonur uzay üssünün geniş bir planı. Muhabir Moskova'nın görev kontrol merkezine bakan gözlem odasında duruyordu. Bugünün fırlatması kurtuluş projesi için planlanan 16 fırlatmanın 9.'sü ancak şüphesiz en önemlisi. Bu rokette kokpit, laboratuvar ve yatakhane modülleri bulunuyor. ISS'deki astronotlar modülleri karşılamak için hazır bekliyorlar ve gelecek 2 haftayı bu modülleri Meryem Ana'nın iskeletine yerleştirerek geçirecekler. Bu iskelet son birkaç seferde inşa edilmişti. Ilyukina vodkasını kaldırdı. Evimin amına koyayım, Roskosmos piç kuruları.
Onlar senin dostun değil mi diye sordum.
Aynı anda ikisi de olabilirler. Bir kahkaha patlattı. Geri sayım ekrana yansıdı. Bir dakikadan az kalmıştı. Yao öne eğilip dikkatle seyretti. Onun için zor olmalıydı. Aksiyona alışkın bir asker böylesi önemli bir şey yaşanırken pasif bir şekilde izlemek zorunda bırakılmıştı. Dubois Yao'nun yüzündeki ifadeyi gördü. Fırlatmanın kazasız belasız hallolacağından eminim kumandan Yao.
Hım dedi Yao.
Fırlatmaya 30 saniye dedi Ilyukina. Ben o kadar bekleyemem. Vodkasını kafasına dikti ve hemen ardından kendine bir bardak daha doldurdu. Geri sayım devam ederken toplanmış bilim insanları da arkadan ittirmeye başladılar. Ama ben bunu umursamayacak kadar kendimi ekrana kaptırmıştım. Dubois bana bakmak için başını çevirdi.
Bayan Strat bize katılmayacak mı?
Sanmam dedim. Fırlatmalar gibi eğlenceli şeyler ona gelmiyor. Muhtemelen ofisinde oturmuş tabloları falan inceliyordur. Başıyla onayladı. O zaman sizin burada olmanız iyi. Bir bakıma onun adına.
Ben mi? Onun adına mı?
O da nereden çıktı? Ilyukina bana bakmak için döndü.
Sen ikinci adam değil misin? Kurtuluş projesinin ikinci kaptanı.
Ne? Hayır. Ben bilim insanlarından biriyim sadece. Şu insanlar gibi. Arkamdaki erkek ve kadınları işaret ettim. Ilyukina ile Dubois birbirlerine baktılar, sonra yine bana döndüler.
Gerçekten böyle mi düşünüyorsun diye sordu Ilyukina.
Bob Radle arkamdan konuştu. Sen bizim gibi değilsin Grace. Ona omuz silkerek cevap verdim. Elbette sizin gibiyim. Neden sizin gibi olmayayım ki? Mesele şu ki dedi Dubois. Bir şekilde Bayan Strat için özelsin. İkinizin cinsel münasebetlere girdiğinizi varsaymıştım. Ağzım bir karış açıldı. Ne? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Hayır, yok artık.
Hah dedi Ilyukina. Belki o münasebetlere girmelisiniz. Hep gergin. Bir ter atmak ona iyi gelir.
Aman Tanrım, insanlar arkamızdan bunları mı söylüyor? Diğer bilim insanlarına döndüm. Çoğu gözlerini kaçırdı. Böyle bir şey yok aramızda. Ben onun ikinci adamı falan değilim. Ben de bir bilim insanıyım. Sizin gibi bu projeye dahil oldum. Ya o dönüp bir süreliğine bana baktı. Tüm oda sessizliğe büründü. Ya o çok konuşmazdı ama konuştuğunda insanlar onu dinlerdi. Sen ikinci adamsın dedi. Ardından tekrar ekrana döndü. BBC muhabiri son birkaç saniyeyi sesli saydı. 3, 2, 1 ve roket kalktı. Ekrandaki roketin etrafına alevler ve duman sardı ve roket havalandı. Başta yavaştı, sonra giderek hız kazandı. Ilyukina birkaç saniyeliğine bardağını havaya kaldırdı ve ardından kutlamaya başladı. Kule sorunsuz, fırlatma başarılı. Vodkasını başına dikti. Daha yerden 100 feet anca yükseldi dedim. Belki yörüngeye falan ulaşana kadar beklesin. Dubois şarabını yudumladı. Astronotlar kuleden onay geldiğinde kutlarlar. Ya o da tek kelime etmeden birasından yudum aldı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 334.